Social Philosophies in an Age of Crisis adıyla ilk kez Mete Tuncay tarafından çevrilen Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri en önemli 8 sosyoloğun teorilerinin bir analizi olarak anlaşılsa da durum bundan ibaret değildir. Çünkü bunları ele alış tarzı bir kültürel ve sanatsal yapıyı da teşkil edecek şekilde inşa edilmiştir. Kitap çok uzun uğraşlar sonucunda 1952 yılında basılıyor. Yaşam boyunca pek çok meseleyle uğraşmış müellif. Neredeyse bütün kültürel atmosferleri solumuş, en dipten geliyor, sahada bir ömür geçirmiş diyebiliriz. Birçok meslek icra etmiş, sürgünler görmüş, ne Çarlık Rusya'sına ne de Komünist Rusya'ya yaranabilmiştir işin sonunda. Lanetlenmenin, övüncün ve sürgünün gölgesinde bir ömür sürerek böylesine bir kitap icra etmesi takdire şayan açıkçası. Kitapta Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Nikolay Bardayev gibi düşünürlerin açıklayıcı ve derinlikli tasvirlerini bulabiliyoruz. Derli toplu ve açık bir dille yazıldığı için uzmanlık denen baş belası kavramını bir kenara bırakarak rahatlıkla okuyabileceğiniz bir eserdir. Marx'ın Kapital'ini okumak günümüz insanı için pek mümkün görünmese de burada ele alacağımız 3 eser Kapital'e bir giriş niteliğindedir. 1840'lı yıllar Marx'ın klasik burjuva iktisatçılarını tanıdığı yıllardı. 1844 el yazmaları burjuva iktisatçılarına ilk derli toplu karşı çıkıştır. Bunlar genç Marx'ın müspetteleri sayılır. Metin okunduğu zaman anlaşılacaktır ki kapitalizm ve paranın iktidarı her değeri metalaştırmış, onun deyimiyle sadakati sadakatsiz kılmıştır. Hatta daha der ki aşkı nefrete, nefreti aşka, erdemi fenalığa, fenalığı erdeme diye de devam eder. Bütün değerlerin alaşağı edilmesi bahis konusu burada. Marx'ın yabancılaşma kavramı olgusal biçimde ele alınmıştır metinde. İşçinin kapitalist için zorla çalışması, işçinin emeğini kapitalistin kendine mal etmesi ve kapitalistin sonunda mülkiyetinde olan üretim araçlarının işçiden ayrılması. Bu metinde kapitalist sömürünün niteliklerini görebilirsiniz. Emekle sermaye nasıl antitez oluşturuyor? Kapitalistin serveti arttıkça işçi nasıl yoksullaşıyor? Ve bu sürecin uzun soluklu olarak devrime duçar olduğu da ifade edilmiştir. Özellikle 1844 el yazmaları okununca kutsal aile ve Alman ideolojisi için bir temel oluşturulmuş olacaktır. Marx'ın felsefe incelemeleri tarihsel maddeciliğin bir soruşturması gibidir. Zira Marx eylemden yoksun bir felsefe deneyimini hoş görmemekteydi. Metinler bir derleme sayılır. Kitapta Hegel diyalektiğinin kritik edildiğini de görebiliriz. Feuerbach düşüncesinde mücessem kılınmış metafiziksel maddeciliğin kökenlerini ve insan kavrayışındaki temel eksikliklerin nedenlerini de inceleyebiliriz. Tabiat yasalarının tarihi bilimlerle karşılaştırılması ve bunları araştırırken hangi yöntemlerin kullanılması da temel konularındandır. Kısacası bu metin klasik bir felsefe metni olmanın çok ötesinde şeyler vaat eder. Türkiye'de Nietzsche'nin başına gelenler Marx'ın da başına gelmiştir. Marx'ın ve Nietzsche'nin asla ontolojik sorun haline getirmediği pek çok kavramsallaştırma, bizde sanki bunlar kati bir dille varlıksal manada sorun haline getirilmiş gibi sol kesim tarafından özellikle yanlış bir tarzda manipüle edilmiştir. Dememiz odur ki bir gün Marx'a ve Nietzsche'ye dönüş mecburi olacaktır. Feuerbach üzerine tezler Marx tarafından Brüksel'de 1845'te tertip edilmiştir. Alman ideolojisi ise 1846'da Engels'le birlikte yaptıkları müşterek bir çalışmanın ürünüdür. Bu eserler Marksizmin temel kavramlarının hazırlanmasına dönüm noktası olmuştur. Marx'ın en önemli sorunsalı insan nedir sorusudur aslında. Kapitale ekonomi politiğinin eleştirisi denmesinin nedeni de bu. Çünkü burjuva iktisatçıları insansız bir ekonomi politik tasarladı Marx'a göre. Onlar için bir bireyin hiçbir hükmü yoktu. İnsan kendi gerçekliği içinde toplumsal ilişkilerin bütünüdür. İnsanın toplumsal varlık haline gelişi Marx için devrime giden sürecin ağır yüküydü. Bunu da zaten bir ideolog olarak bilimsel program haline getirmişti. Tarihsel materyalizmin doğum belgesi olan bu eser kişilerin en umulmadık toplumsal ilişkilerinin çözümlemesi girişmiştir. Tarihin gidişi Hegel'in büyük laflarıyla idealize ettiği Geist ile değil, toplumsal ilişkilerin dönüşümü, sınıf tahakkümlerinin farklı biçimleri ve üretim tarzlarındaki farklılıklarla açıklanmalıydı. Bu aynı zamanda ayakları üzerine oturtulmuş bir Hegel analiziydi. Marx'a göre yaşamı belirleyen bilinç değil, bilinci belirleyen yaşamdır. Anlatılan hikayede bilincin özelliklerine dayalı, özel fikirlerin anlatıldığı ya da yüce devlet inancı bir yanılsamadan ibarettir. Tarihin akmasını sağlayan toplum ve birey ilişkileridir. Bu meselede daha en başından insanın noksan oluşu ilan edilmelidir ona göre. Marx'a göre gerçeğin kendisi ortaya konunca felsefi özellik burjuva kisleri son bulacak, soyutlamaların değersizlikleri açığa çıkacaktır. Dahası Marksizmin hümanizmi boş bir heyuladan ibaret değil, tam tersine hümanizm felsefesini yapı sökümüdür. Grundrisse ise yani ekonomi politiğinin eleştirisi için ön çalışma defterleri kapitale giden yolu açmaktadır. Kapital okumaya girişecekseniz buradan ve diğer saydığım kitaplardan başlayabilirsiniz. 1857-58 gibi bir tarihte yazılıyor Grundrisse. Kitap kapitalin yazım sürecinin izlerinin sürüleceği temel halkaları içerir. Hatta sosyalizmin teorik olarak da ortaya konmasıdır bu. Kesinlikle bu eserler bir ekonomi kitabı değiller. Kapital de öyledir. Marx, kapitalizmin en ince damarlarına kadar ulaşmayı denemiş ve bunda da başarılı olmuş yegane kişidir bana göre. Kapitalizmin tasavvur dünyasını onun kadar incelikli ortaya koyan düşünür çıkmamıştır. Hatta bunu kafaya takan da pek çıkmamıştır. Onun eserleri klasik sosyoloji ya da ekonomi kitabı olarak da ele alınamaz. Teoriyi, pratiği ve isyanı aynı anda görmek ve bunun üzerine koskoca bir dünya inşa etmek herkese nasip olmaz. Kapitalizm insanı hakim kılmış, tüm yaşamını akamete uğratmıştır. Kapitalizm insanı hakim kılmış, tüm yaşamını akamete uğratmıştır. Marx tüm bu metinlerde kapitalizmin yanılsamasında yaşayan insanoğlunun mahvoluşunun hikayesini yazmıştır diyebiliriz.